Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin Bey.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bugün Ömer Madra Güney Afrika'da olduğu için stüdyoda değil, 9.30'dan sonra o telefonla katılacak. Böyle evet. Biz bizeyiz diyebiliriz yani.
Alo.
Alo.
Aa, dinliyorum sizi.
Evet, ne konuşuyoruz bugün?
Valla bugün tabii ki Avrupa'da zirve başlıyor.
Evet.
Yani biraz abartılı da olsa pek çok yorumcu demeyeceğim, yönetici yani Amerikan yönetim olsun, Soros olsun, piyasalar olsun, bunun adeta bir dönüm noktası olduğunu, bir çeşit kader zirvesi olduğunu iddia ediyorlar.
Evet.
Bu doğrusu çok da yanlış değil. Çünkü piyasaların beklentisi bu yangına bir çeşit en azından söndürme, geçici de olsa, zaman kazanmaya yönelik de olsa büyük bir itfaiye operasyonunun çıkması bu zirveden. Bu çıkmadığı takdirde büyük bir olasılıkla İtalya'da Yunanistan'ın durumuna düşecek. Yani piyasalardan borçlanamaz hale gelecek. Ama İtalya'yı kurtaracak kadar büyük kaynaklara da sahip değiller. Yani piyasaların dışına çıkartıp Yunanistan'da yaptıkları gibi borcunu Avrupa'nın piyasa dışı kaynaklardan fonlayacak şeyi gücü yok. Şimdi dolayısıyla bu açıdan hakikaten bir dönüm noktası. Fakat öbür yandan da şeye baktığınız zaman, gündemine baktığınız zaman zirvenin, yani esas soruna, ki esas sorun Güneyli Kuzey arasındaki büyük şey, verimlilik farkları, rekabet gücü farklı, yapısal farklar, bunlara bir çözüm var mı? Bunlara hiçbir şekilde bir çözüm önerisi yok. Hala Avro bölgesinin, para birliğinin aynen devam etmesi konusunda ısrarlılar.
Bir de tabii
büyüme nereden gelecek güneyde, buna dair hiçbir şey yok. Plan program şeyin, zirvenin programında çözüm önerileri yok. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da büyük bir olasılıkla bu zirve aslında tarihi bir zirve olmayacak.
Peki şöyle bir şey var.
Evet.
Yani çözüm önerisinden siz bahsedince akla geliyor tekrar. Merkel ve Sarkozy ortak bir açıklama yapıp işte bundan sonra yeni bir Avrupa Birliği anlaşmasına ihtiyaç olduğunu ve bu anlaşma dahilinde bütçe açığı %3'ten fazla olan ülkelere otomatik yaptırım uygulanması. Bu bir çözüm olabilir mi tek başına?
Tabii ki olmaz yani, evet. Bunun için çok geç. Bu ancak sorunlar çözümlenecek, yapısal sorunlar dahil. Ondan sonra bir daha Avrupa'nın başına bugün yaşananlar gelmesin diye bu, evet, bu söyledikleri bir çözüm olur. Ama onun dışında şu anda %3'ün altında olmadığı takdirde otomatikman yaptırım uygulanacak dendiği zaman Yunanistan'a ne yapacaksınız? Hala uzun yıllar %3'ün üstünde olacak. Dolayısıyla mesele burada değil. Ayrıca kemer sıkarak büyümenin gelmediği artık ayan beyan ortada. Bunu neredeyse herkes söylemeye başladı, bütün Avrupalı iktisatçılar. Burada tabii büyümeye ilişkin aslında iki temel çözüm var. Bir tanesi, bana sorarsanız, yapay bir çözüm. Avrupa Merkez Bankası'nın fonlaması piyasaları. Yani bu gerekirse Amerika'da Fed'in yaptığı gibi riskli devlet tahvillerini Güney Avrupa'nın, işte Yunanistan'ın, İtalya'nın, Portekiz'in, İspanya'nın tahvillerini satın alarak piyasadan bol miktarda likidite vermesi piyasaya. İşte bunun hem şeyi, spekülasyonu önleyeceğini, faizleri aşağı çekeceğini, hem de Avrupa ekonomisini canlandıracağını iddia edenler var. Açıkçası ben katılmıyorum bu görüşlere. Yani Amerika'da da bunun çok faydalı olmadığı görüldü. Evet, belki banka sistemini kurtarır, doğrudur, çöküşün eşiğinden çıkartır, ama orta uzun vadede güneyin rekabet gücü kazandıracak, verimlilik getirecek hiçbir şekilde bu sorunlara çözüm olacak bir şey değil para basmak son tarihinde. Şimdi bunu Almanya çok da köşeye sıkışmış durumda. Sizin de dediğiniz gibi bu zirvedeki ortaya konulan işte bütçe disiplini ve onun otomatik olması, merkezi olarak gözetlenmesi, bütün bunlar şeye çare değil tabii, dediğim gibi büyümeye. Ama acaba hem bu yapılırsa o zaman acaba Merkel yeşil ışık yakar mı Merkez Bankası'nın fonlamasına? Şimdi bu ihtimallerden bir tanesi bu açıkçası. Ama diğer çözüm ki benim de savunduğum başından beri açık radyo izleyicileri, dinleyicileri biliyorlar. Tamamen yeniden tasarlanması gerekiyor para birliği. Yani güneyin bu para birliğinden çıkması gerekiyor ya da kuzeyin başka bir para birliği kurması gerekiyor. Döviz kurunu kullanmadan güneyin şey kazanması, rekabet gücü kazanması ve tekrar ihracatı dayalı bir büyüme yapabilmesi, ki bunu daha çok İtalya, İspanya için söylüyorum. Yunanistan hakikaten çok şeydir. Lost case, yani kaybedilmiş bir vaka aslında. Onu da ayrıca konuşmak lazım. Ama en azından İtalya için, ki çok kritik İtalya şu anda. Bu mümkün, çünkü İtalya bir sanayi ülkesi. Tarihi olarak da böyle, bugün de böyle. Rekabet gücü kazandığı takdirde Avrupa içinde ciddi miktarda ihracatını arttırabilir. Almanya'ya olan ihracatını arttırabilir. Ve bu İtalya'da yeniden büyümeyi tetikleyebilir. Bu olmadan, bence bu çözüm olmadan gerisi bana çok şey geliyor. Yapay ve etkisiz olacağını düşünmüyorum.
Peki İtalya'nın kendisi bir paket açıkladı geçtiğimiz günlerde. Hatta bu sosyal işlerden sorumlu bakan paket açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı falan. Rekabet evet. gücünü kazanmak adına bu İtalya'nın kendi yaptığı reformu...
Hayır. Yeterli. Hayır, bu evet. rekabet gücü kazanma adına yapılmış şeyler değil. Bunlar tamamen şu anda İtalya'nın işte dediğim gibi piyasalar tarafından spekülatif bir hücuma uğramaması. Dolayısıyla faizlerinin şu anda çok yüksek ama işte bunun düşmesi umuluyor. Önünde belli bir zaman var, belki 3-4-5 ay var. O zamana kadar bu önlemlerle İtalyan tahvillerine yönelik spekülasyonun durdurulacağını umuyorlar. Dolayısıyla bu tamamen maliye politikasıyla, işte kamu açıklarıyla ilgili bir şey, paket Monti'nin sunduğu. Bunun içinde büyümeye dair ben bir şey görmedim. Dolayısıyla piyasaları yatıştırmaya yönelik, yani temel soruna çözüm getiren bir şey değil, bir paket değil.
Sizin yani zirveden o zaman bir beklentiniz fazla yok.
Yani zirveden şöyle bir beklenti var en azından, yani benim de beklentim o. Eğer bu mali disiplinin, yani istikrar ve büyüme sözleşmesinde yer alan, işte bunlara Maastricht kriterleri diyoruz. Aslında ona çok da yeni bir şey getirmiyor. Yani gene %3 işte bütçe açığı sınırı var, %60 borç şeyi var. Sadece eskiden bunlar gayet gevşekti ve pek de uygulanmadı. Hatta Almanya bile çiğnedi bunu. Dolayısıyla bu sefer bunu çok daha sıkıya bağlamak, adeta yaptırımları, cezaları otomatikleştirmek, ayrıca bütçeleri önceden, ulusal bütçeleri Brüksel tarafından denetlenmesini sağlamak vesaire. Yani bu olduğu takdirde tabii Almanya sanıyorum o zaman, belki biraz önce de söyledim, tekrar olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın daha çok devreye girmesini ve daha fazla para basmasına belki yeşil ışık yakacak. Ben bir tek mantıkken bunu düşünebiliyorum. Çünkü aksi takdirde boşuna yapılmış bir zirve olacak. Gene aynen piyasalarda Güney Avrupa'ya, özellikle İtalyan, İspanyol tahvillerine yönelik kuşkular devam edecek. Bu durumda Avrupa Birliği'nin şeyini sürdürmesi mümkün değil. Yani şu andaki %0 büyümeyi bile sürdürmesi mümkün değil. Büyük ihtimalle o zaman durgunluğa yuvarlanması, krize yuvarlanması kaçınılmaz gözüküyor.
Evet, yani bu zirvede ne üzerine anlaşılırsa anlaşılsın, masada zaten tartışılan mevzular aslında çözüm olabilecek konular olmadığı için daha orta vadede, uzun vadede kapsamlı bir değişiklik yapılması gerekecek. Ya işte
ben kesinlikle bu görüşteyim. Bunu da ısrarla savunmaya devam ediyorum. Bakalım, yani tabii 2 hafta sonra tekrar bir araya geldiğimizde nasıl bir gelişmeler olacak? Cuma günü bitiyor zirve. Yine tabii zirveden hakikaten bu en azından beklentiler çıkacak mı, ona bakmak lazım. Ardından da Avrupa ekonomisinde, çünkü şu anda yani öncü göstergeler hem Fransa'nın hem de Almanya'nın bir iki çeyrek en azından negatif büyüme yaşayacağını göstermeye başladı. Bu kalıcı olabilir. Yani kalıcı
Japonya'daki
olarak
gibi.
Evet, girebilirler bir durgunluk dönemine. Bu daha da ağırlaştırır borç sorununu. Yani o bakımdan çok önemli. İtalya mesela Yunanistan'ın borcunu sildiler. Şimdi belki Yunanistan'dan da biraz söz etmek lazım.
Evet.
Sildiler bir kısmını. İşte şey geldi, Papadamos geldi. Bir o da aslında Papandreou'nun hazırladığı, Fasok'un hazırladığı planı, istikrar planı, yani kemer sıkma önlemlerini devreye soktu. Ama onun dışında hiçbir yaratıcı bir şey gündemde değil Yunanistan'da ve çok büyük olasılıkla bu planda yürümeyecek. Yani hedefler tutmayacak, yürümeyecek derken hala borç sürdürülemez bir şekilde artmaya devam ettiğini göreceğiz. Bunu 3-4-5 ay sonra veya 6 ay sonra. Dolayısıyla şimdi Yunanistan tekrar edilemez diye ısrarla vurguluyorlar. Çünkü bu borç silme operasyonunu tabii o zaman Portekiz'in de isteme hakkı var. İtalya'nın da isteme hakkı var. O zaman bunlarla nasıl baş edeceklerini bilemiyorlar. Bu bakımdan çok ısrarla Yunanistan bir istisnadır, tekrarlanmayacak diyorlar. Peki Yunanistan iki istisna olmaya devam edecek mi? Yani tekrardan Yunanistan'ın borçlarının bir kısmı silinecek mi? Ya da Yunanistan'ın borçları tümüyle artmasına rağmen Avrupa tarafından, ki esas olarak Kuzey Avrupa, başta Almanya, onlar tarafından mı üstlenilmeye devam edilecek? Bence bu çok ciddi bir soru ve bunun cevabı yok. Mesela işte Yunan Başbakanı dün şey demiş, Yunanistan'sız Avrupa düşünemez, kesinlikle Euro'da kalacak. Tamam, Avrupa'da kalmaya devam edebilir Yunanistan Avrupa Birliği'nin içinde, ama neden İsrail'de para birliğinin içinde kalması gerekiyor? Bunu ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bunun bir tek anlamı olabilir en azından Yunanlar açısından. Bu sürekli bir şantaj unsuru oluyor.
Yani Yunan...
Euro'nun içinde kaldığı sürece Yunanistan kurtarılmak zorunda.
Yani eğer Euro'dan çıkarsak bizi kendi halimize bırakırlar endişesi mi var?
Aynen öyle. O zaman tabii ki tamam, belki borçları silinecek ama en azından Yunanistan'dan kurtulmuş olacaklar. Yani borçları silinecek derken işte borçlarını eğer drahmiye çevirir vesaire. Tabii bunlar çok büyük sarsıntılar ama orta uzun vadede eğer büyümeyi tetikleyecek, büyüme yaratacak gelişmeler olmazsa bu para birliğinin bu şekliyle devam etmesi katiyen mümkün değil. Artık şeyi de Avrupalı iktisatçılar nihayet kabul etmeye başladılar. Çok biz bir homojenleşme, bir konverjans olacağını, birbirine bu ülkelerin yaklaşacağını, yani yapısal olarak işte makroekonomik temeller açısından vesaire bekliyorduk ki para birliğinin yürümesi için bu gerekiyordu. Bunun tam aksi oldu. Bunu artık teslim ediyorlar, bu gerçeği. Fakat bunun nasıl tinceyle bu gerçekle nasıl yüzleşeceklerini bilemiyorlar. Yani bir çözümlerden biri, bundan da çok eleştiriyorum, federalizm. Yani aslında Kuzey Güney'i sübvansiyon etsin. Peki etsin de geçici olarak mı, kalıcı olarak?
Yani mesela
sorunlar, evet.
Yunanistan için sanayisi hani İtalya ile kıyaslanacak bir sanayisi yok mesela. Zaten sorunun temelinde de yatan, ama öyle bir şeyin oluşması için ben de hani bir yerlerde okuduğumdan ve aklımda yarım yamalak kalanlar, aslında bunu soruyorum ama detaylandırabilirsiniz veya beni düzeltebilirsiniz, çok sevinirim. Kuzeyden güneye veya Yunanistan seviyesindeki ülkelere, o kuzeyin zaten o ülkeleri Avrupa Birliği içinde olmasından faydalanarak onlara da ticaretini, onlara da yaptığı ticaretten de yola çıkarak oluşturduğu bu fazlayı tekrar onlara bu sanayi kapasitelerini oluşturma için aktarması gibi bir yöntem önerilmişti.
Vallahi bir takım fantastik planlar var. Mesela işte para birliğini bu haliyle devam ettirebilmek için diyorlar ki bir kısım iktisatçılar, ki bunlar çok ciddi iktisatçılar, Almanya daha fazla enflasyon yapsın, Yunanistan daha az enflasyon. Bundan daha büyük bir saçmalık düşünmek mümkün değil. Çünkü hem bunun mekanizmaları nasıl olacak? Yani ücretlerin Almanya'da artıp Yunanistan'da düşmesi lazım. Almanya ücretlerini arttırdığı anda sadece Avrupa içinde belki bir dengeleme unsuru olabilir. Ama yurt dışı, uluslararası piyasalardaki rekabet gücü ne olacak? Bunu hiç düşünmüyorlar ve Almanların enflasyondan ne kadar nefret ettiklerinin farkında değiller. Dolayısıyla yani Almanya'dan Almanya olmaktan çıkmasını istiyorlar. Bu nasıl olacak? Ya ben bu yanlıştır, doğrudur diye söylemiyorum. Sadece bunun fantezi olduğunu düşündüğüm evet. için söylüyorum. Bu mümkün değil. Öbür taraftan sizin de dediğiniz gibi güneye yapısal fonları kullanalım. Tekrar onları sanayileştirmeye çalışacağız. Yani bu tabii daha çok Yunanistan için söyleniyor evet. ama Portekiz için de geçerli. Şimdi iyi güzel de bunu sadece bu şey etmekle yani olta hani balık veriyorduk. Ama şimdi olta verelim işte balık tutmayı öğretelim. Evet ama bu kaç yıl alacak? Kolay değil. Ayrıca bunu böyle yaptığınız zaman bunu sanayileşme yani fabrika kurmakla iş bitmiyor ki. Orada verimli bir şekilde mal üretilmesi lazım. Rekabetçi fiyatlarla satılabilmesi için. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Sadece fabrika kurmakla olacak bir iş değil ki. Hı hı. Sanayi bir kültür, bir yapı, bir verimlilik. Yani bütün bunlar bence çok ciddi sorunlar. Bunlardan baş etmelerim bana sorarsanız mümkün değil. Ya da şu aklıma geliyor. Yani o kadar bu kemer sıkma programlarıyla o kadar yoksullaşacak ki Güney sonunda Almanlar belki birkaç küçük ülke için ama burada hala İtalya'yı dışarıda tutuyorum. Çünkü İtalya'yı ne yapıp edip bir şekilde büyümenin yolunu bulmaları gerekiyor İtalya için ama ne bileyim ben Yunanistan için denilebilir ki zaten yeterince yoksullar. İşte orada da tatilimizi yapıyoruz. Biz bunları besleyelim. Olabilir yani. İşte buranın da adına tabii şey koyacaklar Avrupa için dayanışma. İşte federalizm yapıyoruz falan diyecekler.
Evet. Gerçekten Avrupa'da bir yol ayrımı durumu söz konusu.
Evet. Bana öyle geliyor. Yani mutlaka yeniden düşünmek zorundalar Avrupa'yı. Bu haliyle sadece işte mali disiplin yapalım, bütçeleri kontrol edelim, kemer sıkalım. Bununla bir yere varılacağı yok.
Sizin başka ekleyeceğiniz bir şey var mı peki bunun üzerine? Veya başka bir
vallahi konu. Yok yani şu anda bugün yarın zirveyi izleyeceğiz ama dediğim gibi buradan mucizeler beklememek gerekiyor. Bu arada tabii Türkiye'nin de evet. işte hemen hemen kesinleşti Avrupa'nın bu durumunda. Türkiye'nin böyle %5 bile büyüme yakalaması imkansız. Büyük bir olasılıkla %3 civarında bir büyüme 2011 için. Artı tabii enflasyonun müthiş direnç gösteriyor olması bu da iyiye işaret değil. Yani bir bakıma Türkiye o düşük enflasyon yüksek büyüme dönemi Türkiye için kapandı. Bu da bence şeyde de yani siyasette de önemli şeyleri olabilir, yansımaları olabilir orta vadede.
Peki...
Başka şeyler bulmak zorunda Türkiye'de başka bir strateji ve plan izlemek zorunda.
Bu çerçevede yine Türkiye'den özellikle Avrupa Birliği ile ilgili bayağı yoğun mesajların geldiği bir iki haftayı geride bıraktık. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani Avrupa Birliği, Türkiye böyle bir Avrupa Birliği'ne katılmak istemez gibisinden de gerek
vallahi yani katılmak istemez. Tabii ki yani Türkiye bir Kuzey Avrupa ülkeleri durumuna düşmek istemez. Çünkü borç oranları düşük vesaire. Bütçesine Avrupa'nın bir katkı yapacak. Hatta işte Kuzey eğer bu borçların sorumluluğunu, riskini üstlenmeye devam ederse Türkiye'de üstlenecek vesaire. Ama bu çok uzun vadeli bir hikaye ve Türkiye'nin Euro'ya girmesini, para birliğine girmesi durumunda ancak gündeme gelebilecek şeyler. Onun için bana çok anlamlı gelmiyor. Yani bu orta vadeli bir sorun bile değil Türkiye için. Türkiye önce Avrupa Birliği'ne pekala girebilir. İşte Doğu Avrupa ülkeleri gibi Euro'nun dışında kalabilir. Ki bence ilk aşamada öyle olması daha doğru olur. O bakımdan şu anda Türkiye'nin hani Avrupa'nın bu durumunda Avrupa'ya girmesi için bir neden yok demek bana çok mantıklı gelmiyor. Hala Avrupa Birliği üyeliği önemli bir avantaj. Hele Türkiye gibi makro şeyleri kısmen doğru yani borç, bütçe, mali disiplin falan tamam ama hala yüksek bir enflasyon. Dolayısıyla Avrupa'ya giriş şeyi de düşüreceği için borçlanma faizlerini vesaire Türkiye'nin daha makro istikrarına da yardımcı olur. O bakımdan bence hala sırf iktisat açısından söylüyorum. Yoksa tabii ki demokrasinin konsolide etme açısından vesaire bana göre hala çok önemli bir hedef. Avrupa Birliği üyeliği ama şey açısından da adını söyleyeyim yani ekonomik çıkarlar açısından ayrıca Avrupa Birliği üyeliğinin unutmayın getireceği doğrudan yabancı sermaye vesaire bunun cari açığın sağlıklı bir şekilde finansmanla yapacağı katkı. Yani nereden bakarsanız bakın bana sorarsanız hala en iyi şey plan şu anda bir numaralı plan Avrupa Birliği üyeliğidir. O olmayacaksa tabii bir B planına ihtiyaç var.
Ama tabii Avrupa Birliği üyeliği derken Avro'yu dışarıda tutuyorsunuz. Abi.
Hayır, evet onu kesinlikle dışarıda tutuyorum. Şu haliyle ben zaten kimsenin şu anda para birliğine girmeye meraklı olduğunu sanmıyorum. Yani Avrupa Birliği üyelerinden söz ediyorum. Dışında kalan Avrupa Birliği üyelerinden.
Tabii orada da şöyle bir sorun var. Mevcut Avrupa Birliği yapısı içinde zaten yeni üyeler para birliğine de girmekle yükümlü oluyorlar. Onda da bir değişiklik yapılması o zaman.
Tabii o, yani şey o doğru söylüyorsunuz ama biliyorsunuz buna bir şey de konmadı. Bir deadline yani bir süre kesin bir süre verilmedi. Ülkeler nispeten serbest bırakıldı ve şu anda fiilen pek artık Avrupa şeye, para birliği yani bana sorarsanız yeniden tasarlanıncaya kadar bu bir kere fiilen askıda bu prensibi. Yani yeni üyeler Euro'ya da para birliğine de girerler ilkesi tamamen fiilen askıya alınmış durumda. Şu anda Polonya'yı öldürseniz girmez Avro'ya.
Evet.
Ne bugün ne yarın. Ama yeniden tabii para birliği düzenlenecek olursa hani bu tartıştığımız temel sorunlara bir çözüm gelirse ki bana sorarsanız daha böyle bir sağlam, homojen bir para birliği kurulmak zorunda. Ve iki vitesli Avrupa işte denilen yapı çok kabaca söylüyorum mutlaka ona yönelmek gerekiyor. Ondan sonra para birliğine girişler tekrar başlayabilir. Ama yani artık Avrupa'nın da herkes para birliği üyesi olacak israrı bence tamamen anlamını yitirdi bu son krizden sonra.
Evet, Seyfettin Bey çok teşekkür ediyorum. Sizin ben ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa iki hafta sonra görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41